Günaydın. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz, yeni yılı benimle birlikte karşıladığınız ama en çok bu yayın boyunca bugüne kadar 5 yıldır olduğu gibi ön yargılarınızdan mümkün olduğunca kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada buluştuğumuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Bariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Diram Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi bakalım yayını paylaşın. Artık zaten son 3 ayına girdik Periskop'unda. Bu yılın 3. ayından sonra, yani 1 Nisan'dan sonra yandım desen yok. Ben de onun mutluluğuyla sürekli her sabah söylüyorum zaten bunu. Yayını paylaşın lütfen. 3 noktanın yanındaki o yayını paylaş tuşunu kullanarak. Ben de aynı şeyi sosyal medyadan yapıp herkes çağırayım. Konuşacağız. Gelin hadi diyelim. Eski yıldan ne kadar karamsar, ne kadar kötümser ayrıldıysak, yeni yılı ne kadar umutla, özlemle beklediysek, sanki yıl bitmemiş gibi geliyor muhtemelen size de. Doğru. İlk 4 gün açısından baktığımız zaman, hani en azından biz eski yıla, 2020 yılına biliyorsunuz büyük bir salgın haberiyle girmiştik. Yeni yıldan birkaç gün önce, 1-2 gün önce ortaya çıkmış ve ardından da o büyük karamsarlık koskoca bir yılı kaplamıştı. Herkes çok büyük bir kredi açtı 2021 yılına. Kuşkusuz burada konuştuğumuz gibi takvim değil suçlu olan, takvimi suçlu bulmak mümkün değil. İnsan o takvimi de yapan sonuçta çünkü. Ama yıla hatayı yüklemek aynı zamanda çok uzun yıllardır, belki yüzyıllardır insan için eski bir gelenek. Hani şu günah keçisi aramak kavramında olduğu gibi eskisi bittiği için onunla birlikte dertlerini de salladığını, onunla birlikte geçmişe gömdüğünü düşünüyor insan. Ama bizim gibi ülkelerde uyanıp hiçbir şeyin değişmediğini gördüğünüz zaman midenize bir yumruk yemiş gibi oluyorsunuz muhtemelen. Biz geçen yılı, hatta bir önceki yılı, 2019 yılını da patates soğan satanların terörist olduğu söylemiyle kapatmıştık. O dönemde patatesi soğanı sanki iktidarın yanlış bir tarım politikası yokmuş gibi, kendisi stoklayarak fiyatının artmasına neden olduğu iddiasıyla pazarcı esnafı, depocular, manavlar, market sahipleri, aracılar, herkes bir anda terörist ilan edilmişti. Onlar fiyatı yükseltiyorlar, insanlar sıkıntıya düşüyor diye. O günden beri konuştuğumuz şey aynı, çünkü iktidarı yönetenler, iktidar sahibi olanlar şunu anlamışlardı. Bu kriz diğerlerine benzemiyor ve çok acayip bir yerden geliyor. Herkesi etkileyen bir kriz, altından kalkılamayacak bir kriz. O yüzden her zaman yaptığımız gibi, bugüne kadar kullandığımız gibi terörist diyelim onlara ve onları bir yere hapsedelim, ondan sonrasında da devam edelim. Hafta sonu gelenek değişmedi. Bu kez SMA'lı hasta çocukların aileleri ve onların düzenledikleri kampanyaların yöneticisi, hatta kampanyaların içine katılan insanlar hep beraber terörist ilan edildik. Ben hafta sonları mümkün olunca kafayı soğutmak için pek sosyal medyada bulunmamaya çalışıyorum özellikle. Ama orada başlayan kampanya, yani Milli Piyango'nun tam da tesadüfe bakın ki ya sonuçta nasıl olsa kasa kazanacak kardeşim. Bu yıl boyunca Milli Piyango'nun devrinden sonra, hani kıbacı vuracak kişiye verildikten sonra başına gelenler belli. O yüzden burada zaten ikramiyeden medet ummak mümkün değil sözleri doğru çıktı. Her türlü öngörüde bulunanların doğru çıktı ve 3 tanesi satılmayan, bir tanesi satılan toplamda 4 çeyrek bilete çıktı. 100 milyon lira. Yani devlet 75 milyon lira. Devlet değil aslında. Milli Piyango'nun sahipleri 75 milyon lirayı cebellezi ettiler. Gitti o para. Ve şimdi sosyal medyada örgütlenen bir kampanya, örgütlenen sözü bile aslında bir yanıyla çok saçma, bir yanıyla çok doğru. Çünkü insanları hani hep beraber gidelim, kaydolalım, biz de burada olacağız, ben de terörist olmak istiyorum falan diye katıldıkları bir yer yok. Ama öte yandan sosyal devlet ilkesinden bahseden bütün ülkelerde insanların bu tarz girişimlerde birlikte yürüyebilmelerine de olanak sağlamak zorunda devlet. Dünyanın her yerinde böyle. Biz hariç, bizde pazarcı bile terörist olabiliyorsa böyle bir yerden terör eylemi çıkartmak zor değil. Sağlık Bakanı, ki hep burada her konuşmada söylüyorum, kendisine açılan kredi Cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir bakana açılmayan kredi. İnsanlar büyük bir salgın düzleminde çünkü onunla yüzleşmek zorunda kaldılar ve dört elle sarıldılar kendilerine. Söylediği yalanlarla artık bugüne kadar tamamen o krediyi yerlere eksan etmiş bir insan, bir hekim üstelik. Onun paylaşımı bugüne kadar kendisinden çok alışık olmadığımız bir söylemle, giderek sertleşen bir söylemle gerekçesini de anlıyorsunuz. Çünkü söylediğiniz söz yalan olunca kamuoyu nezdinde güvenilirliğinizi kaybettiğiniz zaman sizin bundan 9 ay önce bütün konuşmalarınızın herkesin aklında kalan tek cümlesi bugün bir hastamı kaybettim gözyaşlarıyla söylediğiniz bu cümleyken bir anda geldiğiniz yer kirli kampanyalar olduğu zaman siz de gözden düşüyorsunuz tabii. Sağlık Bakanı'nın sözleriyle bir anda o kampanyaları düzenleyen insanların tamamı terörist ilan edildi. Bakın arkadaşlar, önce bir şeyi açıklığa kavuşturalım. Burada insanların Milli Piyango'da çıkmadığını, daha açık söyleyelim, çıkmayacağını bildikleri paranın SMA gibi her şekilde devletin mücadele etmekte maddi anlamda zorlanacağı bir hastalık için kaynak olarak ayrılmasında bence hiçbir sıkıntı yok. Bunu istemekten terörizm çıkartmak tam anlamıyla bir dangalaklık. Önce onun bir altını çizelim. Ama bu dangalaklık neden yapılıyor? Bunu belirlemek zorundayız. Çünkü bu bugün SMA hastası çocuklar için düzenlenen kampanyalara, yarın belki ya çocuklar internet sahibi olmuyor kardeşim, olamıyor ve derslere katılamıyorlar. Hadi bir el atalım, hep beraber ülkenin tamamını internet ağlarıyla kuralım. Bunun için bir kampanya başlatıyoruz diyenlere aklınıza gelebilecek her türlü çıkışta bu terör sıfatı yakıştırılacak ve bundan vazgeçmeyecek Türkiye yönetenler. Çünkü buradaki sıkıntı düzenlenen kampanyadan duyulan rahatsızlık değil, insanların bir araya gelmesinden duyulan rahatsızlık. Çünkü bugün SMA hastası çocuklar için bir araya gelen insanlar yarın başka bir şey için bir araya gelebilirler. Tam da Türkiye'de bugün konuşmak zorunda olduğumuz şekilde 2 milyon 400 bin dolarlık bir gen tedavisi uygulanabileceği söyleniyor. Bakın, uygulanabileceği diyorum. Çünkü dünden beri atizi itizi her şey birbirine girmiş durumda yine. Hekimler konuşacağına bir sürü kamuoyu cambazı konuşmaya başladı. Herkes SMA'nın nasıl bir hastalık olduğundan tutun, tedavisinde gen tedavisinin ne kadar öncelikli olduğuna kadar binlerce başlıkta fikir beyan ediyor. Bilgisi olmadan fikir beyan edebilmek her alanda adaletsiz bir şekilde yargılanmak zorunda. Burada herkesin çıkıp aynı şeyi söylemesi lazım. Yapamazsın demesi lazım. Hekimlerin konuşacağı bir düzlemde herkes konuşuyor. Ve böyle olduğu zaman bu herkesin konuştuğu düzlem içinde iktidar tarafından toplu olarak terörist ilan etmek de kolaylaşıyor haliyle. Demin dedim yani bir araya gelmek buradaki asıl sıkıntı diye. Bakın buna bir örnek. Hafta sonu çok ciddi tepki alan bir durum yaşandı biliyorsunuz. Boğaziçi Üniversitesi'ne bir, yani sonuçta unvan olarak akademisyen, kaçınılmaz bir şekilde unvan olarak akademisyen de, ama kariyerine bakıyorsunuz adamın, ya tamamı yönetici olarak geçmiş. Diyorsun ki kardeşim sen ne ara bir akademisyenlik yaptın? Sen ne ara çalıştın? Ya bayağı akademinin idari personeli olarak gelmişsin. Bilmem nerede dekan yardımcısı, bilmem nerede rektör yardımcısı, rektör. Arada çok önemli bir takım çıkışlar yapılmış. İşte belediye başkan adayı, milletvekili adayı, taklacı bilmem ne adayı falan. Arada TEDx konuşmaları yapılmış. Acayip bir kariyer. Ama laps diye sen tutulup Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörlüğüne atandığın zaman herkes yüksek sesle bağırmaya başlıyor. Kaçınılmaz mı? Neden? Çünkü Boğaziçi Üniversitesi'yle akademisyenlerin birlikte yaptıkları açıklamadan anladığımız gibi 12 Eylül 1980 faşist darbesinin ardından 40 yıl boyunca yaşanmayan bir şey yaşanıyor. Ama bakın, burayı bir yere bağlamak zorundayız. Biz buradan gerçekten hakkaniyetli ve sürdürülebilir bir durum çıkartmak zorundayız. Neden? Hikaye şu. Üniversitelerin rektör atamalarında bugüne kadar devam eden bu tuhaf durum aslında giderek daha da garip bir şekil alıyor. Dün akşam ben yayın için hazırlık yaparken bugüne kadar Adalet ve Kalkınma Partisi içinden bir şekilde milletvekili olmuş, işte genel başkan yardımcısı olmuş, hatta bakanlık yapabilmiş isimlerden kaç tanesi akademisyen kadrolarına yerleştirildi diye tanıdıklarımı sadece bir liste yaptım. Sadece tanıdıklarımın içinden bir liste. Hani muhabirlik döneminde röportaj yaptığım, konuştuğum, oturduğum bilmem ne insanlar. Sözcü gazetesi de bugün çok benzer bir çalışma yapmış. Kafalar aynı yerden çalışmış. Yani bence de mantığı o çünkü. Burada da dizmişler. Şimdi bunların içine baktığınız zaman aslında siyaset Türkiye'de öyle bir kariyer haline getirilmiş durumda ki AKP'nin çıkışında söylediğinin 180 derece tersi. Yani siyaseti bir meslek olmaktan çıkaracağız iddiasıyla gelen insanlar, siyaseti kamunun damarlarına kadar ilerleyecek tam da bir meslek birliği haline getirmişler. AKP içine uğramış bir insanın aç kalma şansı yok. Gerçekten yok. Eğer muteber olma sıfatını zedelememişsiniz. Bakın üst üste öyle isimler var ki aralarında benim akademisyenliğinin ilk günlerinden tanıdığım insanlar var. Mesela Masar Bağlı Hoca var. Bizim Masar Bağlı Hoca ile tanışmamız Mardin Bilgeköy'ü katliamı üzerine. Ben orada Mardin'den yayın yaparken oradaki evlere giren ilk gazetecilerden biriyim ben. Hatırlayacaksınız, bir düğün evinin içinde aslında karışık bir aile içi ilişki nedeniyle 43 insanın kalaşnikovlarla kadınlar ve çocukların oturdukları yerde taranarak öldürüldüğü bir katliamdan bahsediyor. Benim orada kendisi Diyarbakır'dan, Dicle Üniversitesi'nden yayına çağırdım, bir akademisyendi. Ama Masar Hoca bugün Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi'nin rektörü mesela. Şimdi şunu diyebilirsiniz, ya iyi de siyaseti hayatının bir döneminde siyasete bir şekilde bulaşmış, siyaseten ulan buradan da yürür müyüm acaba demiş insanların hiçbirinin hakkı yok mu? Elbette var ama bu kadar da tesadüf olamaz ki kardeşim. Üst üste diziyorsun, senin için kamuda her yer açık. Bakın önemli olan hikaye şu, bu işi sadece rektör olmak, dekan olmakla kıyaslamamak lazım. Bu işin Hamza Yerlikaya'nın Vakıfbank yönetim kuruluna atanmasından bir farkı yok. Zerre kadar bir farkı yok. Neden? Şimdi diyebilirsiniz ki iyi de ama Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan insan Melih Bulu sonuçta bir akademisyen. Hayır, böyle bakmamak lazım. Burada çıkartılacak hikaye görevin liyakati, ne istediği, ihtiyacın ne olduğu ve onun karşılığında kimin getirilebileceğini tartışmak zorundayız biz. Oysa böyle değil ki. Bizdeki kamu bankası yönetim kurulu atamalarına bir bakın. Buradakinden farklı bir durum görmeyeceksiniz ki. Eski AKP'li bakanlar, AKP'li yöneticiler, bütün bunlar 12 Eylül 1980 darbesinden sonra, hani bizi silindir gibi ezdi dedikleri, yalan söyledikleri darbe var ya, faşist darbe. Yeşil kuşağın, siyasal İslamcıların tamamının gözümüzün içine bakarak yalan söyledikleri o darbe. Tam da 12 Eylül 1980 hukukunun işlemesi bu. Benim gibi o dönemi ben küçüktüm ama sonuçta Ankara Radyosu'nun içinde çalışırken gördüm. Her kamu kurumunun başına bir emekli albay, bazıları önce muvazzaf albay, sonra emeklilerin yerleştirildiği. Hatta bir süre sonra bunun artık özel sektöre de sirayet ettiği bütün büyük firmaların, bakın A'sını B'sini ayırmadan hepsini söylüyorum. Aklınıza hangi grup gelirse, bugün Türkiye'nin en zengin holdingleri de dahil, tamamının yönetim kuruluna emekli generallerin atandığı bir düzlem. Hiçbir farkı yok ki. Sadece bu insanlar üniforma giymiş insanlar değil. Daha doğrusu üniformaları var da görünür üniformalar değil. Gönüllerinin üzerinde AKP yazıyor hepsini. Siz böyle baktığınız zaman bu toplumdan liyakat bekleme şansınız var mı? Demin adı geçti. Bir yalan savunuluyor hala Türkiye'de. Hamza Yerlikaya'nın diplomasının sahte olduğu, lise diplomasının mahkeme kararıyla ortadayken unutturuluyor 2,5 hafta oldu. Konuşmuyorlar ya. Ve bugün dürüstlükten dem vuran insanlar. SMA'lı hastaların, çocukların ailelerini kirli siyaset yapmakla itham eden insanlar hala bu konuda ağızlarını açmıyorlar. Türkiye'de liyakat tamamen kayboldu. Şu durumu, Boğaziçi Üniversitesi rektör atamasını bütün bunların dışında düşünmeyin. Hepsi bir araya gelmiş durumda bunların. Yani kamu bankalarına atanan insanlar, layık olmadıkları şekilde bir takım vakıfların, derneklerin yönetim kuruluna atananlar, belediyelere özel kalem müdürü olarak girip oralardan bambaşka yerlere atamaları gerçekleştirilen insanlar hiçbir farklı değil. Kurumlarda dışarıdan sokularak, yerleştirilerek kendi insanlarının daha da önlerinin açılması için bulunan bir yöntem olarak mülakat sınavlarını bundan ayrı düşünmeyin. Hepsi aynı amaca hizmet ediyor. Yani bu insanların bir grubunun rektör, bir grubunun dekan, bir grubunun banka yönetim kurulu üyesi, bir grubunun avukat, baro başkanı bilmem ne olması değiştirmesin görüşünüzü. Hepsi aynı bakışa hizmet ediyor. Bendensen devamı mümkün. Değilsen hayat senin için biraz zor olacak. Ve bu artık o kadar açıktan konuşulan bir şey ki, kamunun neresinde bağlantılı bir iş yapmak istiyorsanız buradan geçmek zorundasınız. Özel sektör 12 Eylül hukukundan hiç farkı olmadık şekilde özel sektörde de bu yaşanıyor. Sıkıntı ya da şu anda en azından bir parça sessiz kalınma gerekçesi şu, şu anda özel sektör zaten can çekiştiği için sesini çok fazla çıkartamıyor. Ama emin olun benzeri orada da yaşanıyor. Bugün Türkiye'de devletin elindeki herhangi bir müzenin başına getirilen insan da, devletin elinden geçmiş, devletle ortaklığı olan herhangi bir kurumdaki insan da, akademik camianın içindeki insanlar da siyasetten dışarı çıkartılanı, bunu isterseniz hayvanat bahçesinden gelip TÜBİTAK'ın başına geçen adam için de düşünebilirsiniz. Burada asıl olan hikaye benden olmak ya da olmamak. Ve bunun adı hizmet siyaseti konulmuş durumda Türkiye'de. Hizmet, bakın o kadar tuhaf bir laf ki bu. Hizmet siyaseti, eğer hafızam beni yanıltmıyorsa, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara geldiği günden beri Erdoğan'ın kullandığı bir kavram. Burada özellikle hizmet kelimesine dikkatinizi çekmek istiyorum. Biliyorsunuz sonra 2016 yılının 15 Temmuz'undaki darbe girişiminden sonra yollarını ayıran, ayırdıkları söylenen iktidar ve Fethullah Gülen camiası hizmet kelimesi konusunda anlaşmışlardı. Hizmet, hatta onların söylemiyle. Hizmet kelimesi onların birlikteliğini de sembolize eden bir şeydi. Ve hizmet siyaset denilen hikaye partiye hizmet olarak algılanıyor artık. Geçmişte camiaya, hatta bir kademe büyük söyleyişiyle davaya hizmet olarak söyleniyordu. Bugün doğrudan partiye hizmet. Ve buna baktığınız zaman bir insanın 4 maaş almasını da tıpkı Milli Piyango biletindeki gibi aslında birinin gerçek olması gibi düşünebilirsiniz. Diğer 3 maaşında kamuya hizmet değil partiye hizmet olarak kullanıldığından emin olun. Adınız kadar emin olun üstelik. Ama burada iğne ve çuvaldızı birlikte kullanamazsak biz geleceğimizi doğru yerden inşa edemeyeceğiz. Geçmişte kavgasını benim de verdiğim, insanlarla, bütün siyasilerle defalarca konuştuğum, yaptığım bütün röportajlarda bir soru olarak ortaya getirdiğim hikaye bugün bal gibi, buz gibi, boru gibi gözümüzün önünde duruyor. Soru şu: akademik camiaya atama yapmak ne derece ahlaki bir durum? Öyle ya, sonuçta bu insanlar, gençleri ilkokul, ortaokul, lise ya da ilk öğretimin üzerine lise gibi düşünelim. O 4 artı 4 artı 4'lük grubun içinden çıktıktan sonra dünya ile mücadele edecek bireyler olarak yetiştirmek üzere kurulmuş üniversitelerde eğer hizmet vereceklerse, hizmet değil ama hizmet vereceklerse, bu insanların camianın içinden geçmiş ve camia tarafından seçilmiş olması değil midir asıl olan? Herhalde buna itiraz edecek kimse yoktur içinizde, değil mi? Ama işte bu itiraz bu kadar da temiz bir itiraz değil. İğne ve çuvaldızı birlikte kullanmak gerekiyor. Türkiye'de bugüne kadar en çok ataması durdurulan, resmi gazetede yayını öncelenmeyen, durdurulan, vekil olarak atanması bile durdurulan, rektör atamalarında en büyük sıkıntıların yaşandığı dönem hangi dönem biliyor musunuz? Ahmet Necdet Sezer dönemi. Çünkü o dönemde de akademik camianın kendi içinden insan çıkartmasının önü alındı. Hiç lamıcımı yok kardeşim, seviyor olabilirsiniz. Eminim böyle olduğunu. Pek çok özelliğini ben de çok seviyorum. Dürüst bir devlet adamı olmasını ben de çok seviyorum. Ama o dönemde kendisi defalarca ikaz edilmesine rağmen bu yetkiyi kullanmaktan imtina etmedi hiçbir zaman. Öyle insanlar durduruldu ki, öyle insanların önü kesildi ki birileri için korku yaratacak insanlardı onlar. Bugünden baktığınız zaman belki şunu diyebileceğiniz insanlardı. Ya bunlar o günkü kabus kelimeyle irticaya hizmet edecek insanlardır diye çıkartılabilir. Ama akademik camianın seçimlerini eğer tutacak olursanız bakın geleceği yer burası işte. Şimdi o gün bu atamaların öncülerini hazırlayan, hatta yaşanmasında hiçbir beis görmeyerek önünü açan insanların bugün bıdırdanmalarının zerre kadar samimi olduğuna inanmıyorum. Önce bunu söyleyeyim. Çünkü o gün pek çok insanın ataması durdurulmuşken akademik camianın kendi seçimini yapmasına, bakın bir daha söylüyorum, kendi seçimini yapmasına izin verilmemişken bugün bunların yaşanması tesadüf falan değil ki. Geçmişte benim de içinde olduğum bir gazeteci grubunun söylediği, sorduğu soruyla mesela ben Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olduğu zaman burada çok eleştiriyorum kendisini. Hala da eleştiririm. Garantici siyasetin korkaklığını, altını çizerek söylüyorum. Korkaklığını, hesapçılığını, hepsini defalarca eleştiririm. Ama buna karşı çıkan ilk cumhurbaşkanıydı. Alın bu yetkiyi benden dedi. Ve Tayyip Erdoğan engelledi. Bakın bunu bilerek söylüyorum size. Mecliste bu konuda yapılmış bütün görüşmelerin Cumhurbaşkanı görev ve yetkilerinin içinde, hani hep konuşuyoruz ya anayasanın 104. maddesi diye. Anayasanın 104. maddesinde rektör ataması yapmanın çıkartılmasını Abdullah Gül iki kez önerdi hem de. Benim işim değil kardeşim bu dedi. Çünkü şunu çok iyi biliyordu. Hani üniversite akademik camianın özgürlüğüne çok önem verdiği için falan değil. Hiç kimse kendini kandırmamasın. Bu iş başını ağrıtacağını bildiği için, garantici bir siyasetçi olduğu için. Ama en azından söyledi bunu, ben şahidim. Oysa bu hak şimdi öyle bir yerde kullanılıyor ki artık istenildiği gibi doğranıyor insanlar. Çatır çatır Boğaziçi Üniversitesi'nin başına alenen resmen bal gibi, buz gibi, boru gibi kayyum atadılar. Kardeşim, bunu söyleyen içinde bir farklılık yok. Bu Diyarbakır Belediyesi'ne atanan kayyumdan Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörünün zerre kadar farkı yoktur. Vakıfbank'ın yönetim kuruluna atanan Hamza Yerlikaya'dan bu arkadaşın zerre kadar farkı yoktur. Çünkü aynı zihniyetin ürünüdür. Aynı bakış, benden olmak gerekiyor. Peki ben tanımı değiştiğinde ne olacak? Öyle ya işte, bakın demin örneğini verdim. Ahmet Necdet Sezer'in de Cumhurbaşkanı olduğu dönem içinde, Türkiye'nin yürüyüşünde o günün bendenleri bugünün yabancıları oldu. Ama emin olun, bugünün bendenleri içinde yarın aynı durum yaşanacak. Örnek, Fethullahçılara bakın. Geçmişin en muteber insanları, gazetecisinden akademisyenine kadar, toplum önderlerinin tamamı, nerede onlar şimdi? Yok ki. Ya demokrasi dediğim böyle bir şey kardeşim. Bugünler geçecek, değişecek iktidarlar. Bizim derdimiz kim olduğuna bakmamak olmalı. Kim olduğu değil burada önemli olan. Biz öyle bakamayız mevzuya. Burada akademik bir ilke konmalı ortaya. Akademik camia rektörünü kendi seçebilmeli. Çünkü eğer böyle olmazsa bu bakışa sahip olmayan insanların geldiği yer burası olacak işte. Yarın. Asıl tehlike yarın, asıl büyük tehlike yarın yaşanacak. Hani beşini kastetmiyorum, ayın beşini. Hayır, önümüzdeki günlerde yaşanacak. Niye biliyor musunuz? Tam da bu bakışı kırabilmek için son 15 senede ısrarla, inatla dandik apartman üniversitelerinde bir sürü çakma akademisyen yetiştirildi. Ve o insanlar şimdi tam da akademik camianın göbeğine oturdular. Tam göbeğinde oturuyorlar artık. Ve bu saatten sonra bu iş çok daha büyük risk içeriyor. Çok daha ağır bir riski var. Nasıl bir risk? Şöyle bir riskten söz edebiliriz. Bu saatten sonra mesela geri dönüş sağlansa bile belirli üniversitelerde ancak biraz adım atmak mümkün olacak. Kalanları çoktan kaybedilmiş cepheler. Gerçekten cephe sözünü bilerek kullanıyorum. Eğitim camiasının bir cephesi çünkü. Çünkü üniversite ilkokuldan, ortaokuldan, liseden farklıdır. İnsanlara düşünme öğretilir orada. Ve sadece öğretilmez, düşüncesini savunmak da öğretilir. İnandırılır insanlar, gençler bunu. Ama böyle savunulacak bir düşünce yok ki ortada. Neresinden tutarsanız tutun. Bakın, hiç evirmeden çevirmeden yine çok önemli bana kalırsa özel bir şeyin önünü açmamız gerekiyor burada. Burada hiç kıvırmadan şunu söylemek zorundayız hepimiz. Kardeşim, bugün Boğaziçi Üniversitesi akademik heyeti bir bildiri yayınladı mı? Biz kabul etmiyoruz, sevmiyoruz, saymıyoruz. Bana şunu söyleyecekler. Ne yapacaksın? Bana eylem planını söyle kardeşim. Bunun hiçbir önemi yok. Sevmiyoruz, saymıyoruz. Tamam, biz onu sallamayacağız. Ne yapacaksın? Onu söyle. Türkiye'de bugün ekonominin bu hale gelmesinden, ekonomistim deyip konuşmayan insanlar sorumlu. Gazeteciliğin bu kadar yerlerde sürünür, 6. sınıf bir kavram haline gelmesinden, bundan nemalanan insanlar, gazeteciler sorumlu, sesini çıkartmayanlar, akademik camianın ölümünden de hiç sesini çıkartmayan, kendine oturduğu koltuğa sahip çıkmak dışında akademik özgürlüğü önemsemeyen akademisyenler sorumlu. Yapsana kardeşim işini. Yap. Ne yapacaksın? İstifa et. İstifa et. Bu kadar net. Toplu olarak istifa edin. Kaybedin, koltuklarınızdan bir kez vazgeçin ve görün ne olabileceğini. Arkanızdan kimlerin gelebileceğini görün. Akademisyen olarak sizin yapmanız gerekiyor bunu. Vazgeçin o koltuklardan ya. Çünkü bir süre daha orada bu statüde oturursanız yarın oturacak bir koltuğunuz kalmayacak zaten. Parti bağınız sorgulanacak. Örneğine istediğiniz yerden bakın. İstediğiniz yerden. İsterseniz Rusya'nın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde yaşadığı o politbüro zihniyetinden bakın. İsterseniz faşizmin göbeğinden, Almanya'dan ya da İtalya'dan bakın. Nereden baktığınızın hiçbir önemi yok. Yarın oturacak bir yeriniz olmayacak. Emin olun. Ama bugün bir şey yapacaksanız şimdi tam zamanı. Yapmayacaksınız. Ya kusura bakmayın ya. Bu söylediğinizin hiçbir önemi yok. Gerçekten hiçbir önemi yok. Niye biliyor musunuz? Türkiye'de zihniyet değişmiyor çünkü. İşi isterseniz Ahmet Necdet Sezer'den alın, isterseniz Tayyip Erdoğan'dan alın. Bu bakış değişmediği müddetçe hayatımızda da hiçbir şey değişmeyecek. Yeni yılın ilk yayında maalesef böyle bir sıkıntı yaşıyoruz şu anda internetle ilgili, ama merak etmeyin. Yani bu yayının temiz hali, temiz versiyonu zaten yüklenecek internete. YouTube üzerinden olacak, orada göreceksiniz. Bugün için çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. Biz aynı şeye inanmayan insanlarız. Ama hayata aynı yerden bakmanın çok ötesinde biz aynı ülkeyi seviyoruz. Bu ortaklıktır bizi birleştiren, her sabah burada bir araya getiren şey. Konuşmak zorunda olduğumuzu çok iyi biliyoruz çünkü. Çünkü hepimiz eminiz ki konuşmazsak eğer birbirimizden uzaklaşacağız. Ve bu uzaklık ayrılık getirecek kaçınılmaz bir şekilde. Oysa direnmek mümkün. 5 yıldır yaptığımız 6. yılına girdiğimiz gibi birbirimizden korkmadan ama küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşmak zorundayız. Ve bu yayın yeni yılda da sürsün. Bu yayın benim için de önemli diyorsunuz ama ne yapacağınızı bilmiyorsanız işte şunlar olabilir. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Yandaki büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Abone ol düğmesini gördünüz. Aynı düğme ünsalunlu.com.tr adresinde de var. Onu da söyleyeyim. Oradan da abone olmanız mümkün YouTube'a. Ama buradan YouTube'a abone olmak paralı pullu bir şey değil birincisi. Sadece bir tek mail adresi yazarak yapacaksınız. İki, ben bugünün medya düzenine mahkum değilim. Ben dürüstlükle konuşulacak başka yayını kendim seçerim demiş olacaksınız. Bir de yanında zil işareti var. Onu da tıklarsanız yayınlar başlamadan haber gelecek size. Yeni bir düğme, katıl düğmesi. Artık çok yeniliği de kalmadı. Artık 4,5 ay oldu neredeyse. YouTube'un yayıncılar için sağladığı bir avantaj. Eğer isterseniz kullanabileceğiniz bir düğme. Yine ünsalunlu.com.tr'de de var. Bu yayınları küçük katkılarınızla desteklemek üzere oluşturulmuş bir düğme. Nasıl kullanacağını YouTube sayfamda anlattım zaten kısa bir videoyla. Görebilirsiniz. Bütün bunların dışında ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz bugüne kadar değişmediği gibi bugünden sonra da değişmeyecek. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canı sağ olsun. Yeni yıla başladık. Bugün mesela birazdan yaklaşık kabaca bir saat içinde enflasyon rakamlarını öğreneceğiz. Enflasyon hatta yarım saat sonra öğreneceğiz. Onun üzerinde de konuşacağımız yarınki yayına beklerim. Hepinize çok güzel, çok sağlıklı bir gün, çok güzel, çok sağlıklı bir hafta, çok güzel, çok sağlıklı, ağız tadıyla dolu, en çok sağlıkla dolu, sevdiklerinizle birlikte yaşayabileceğiniz çok şık bir yıl diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.